Ayrım 2.
Yaşlanmıştı işte. Bu yorgun, bu yıpranmış gövdeyle kendinden 22 yaş küçük bir kadınla baş başa süremiyordu artık atını. Geceleri yatar yatmaz uyuyor, çabuk alıyordu uykusunu. Dudakları kuruyordu uykusunda. Gecenin ilerlemiş bir saatinde dili damağına yapışarak uyanıyordu. Çoklukla uyanık buluyordu karısını yanında. Karısı gözleri tavanın kirişlerinde derin derin iç çekiyor, yorganı tekmeliyor, sağına dönüyor, soluna dönüyor, uyuyamıyordu bir türlü. Onurunu kıran bir suçlulukla neyin var diye soramıyordu karısına. Bir gece uyandığı sırada karısı yoktu yanında. Sıcaklığını, kokusunu yatakta bırakıp damdan çıkmıştı. Onurunu kıran o suçluluk duygusu silindir gibi geldi geçti üstünden. Biliyordu, şimdi o yuvalanan güvercin sokuluşu ile yardımcının kollarındaydı karısı. Kahroldu. Yüreği bütün etleri acıyla ezildikçe ezildi. O silindir etleri üstünde gitti geldi, gitti geldi. Kalksa, tabancasını kavrasa, niye dedi içinden başka bir ses. Yardımcı değildi ki, yıllardı alan karısını elinden. 15 yıla yakın bir süre karısıydı mutluluklarla dolduran yaşayışını. Seveceği kadar sevmiş, sokulacağı kadar sokulmuştu ona. Karısının o sokuluşlarını, yatacakları saat yaklaştıkça artan sevincini bile ansımak tatlıydı hala. Karısı da olmasa parmaklarına yapışan tütünün zehrinden başka ne kalırdı yaşamında? Yerinden kımıldamadı. Karısının yatağa dönüşünü, yanına uzandığı sırada iç çekişini uyur görünerek izledi. Ertesi gece usulca yataktan çıktığını, önce kararsız, sonra adeta koşar gibi damdan dışarı atıldığını gördü. Seslenemedi. Yaz böyle yüreğini eze eze geldi geçti. Bütün yaz bakışlarını karısının bakışlarından kaçırdı. Akşam yaklaşırken gözlerine gelen o eski ışıltıyı görmemeye çalıştı. Yine yumuşaklaşan, kadifeleşen sesini duymamak için tarlada oyalanacak türlü işler buldu. Karısından uzaklaştı. Son tütünleri kırdılar. Bir sabah uyandığında karısı yoktu odada. Ortalık ağardı, aydınlandı, karısı dönüp gelmedi. Aydınlanan damın içinde dolandı gözleri. Karısının başörtüsünü, yeldirmesini göremedi yerinde. Damın dışından tek ses gelmiyordu. O sessizlik içinde çocuklar uyanmadan kalktı, arandı, sandığın üstünde duran bohçalardan birinin eksik olduğunu anladı. Bir boşluk büyüdü damın içinde. Karısı o boşluktu, onu, dört çocuğunu bırakıp altınları, bilezikleri, bir bohça çamaşırı bir gün önce aylığını ödediği yardımcısıyla birlikte gitmişti her nereye gittiyse. Neden diye düşünmeye başladı. Çocukları uyandılar. Neden dört çocuğunun önünde kendisini küçük düşürerek kaçmıştı? Yardımcısı ile buluşmanın hazırlığı için bile olsa ona evliliklerinin mutlu yıllarını ansıtıyordu. Akşam üzeri karısının yerine gelen sevinci. Neden o sevinci alıp kaçmıştı damından? En küçük bir kırgınlık göstermekten kaçınmış, kuşkusunu hiç açığa vurmamıştı. Neden? Yardımcının işinin bittiğini, annelerinin 5-10 günlüğüne teyzelerine gittiğini söyledi çocuklarına. Teyzelerinin yanında kalan nineleri hastaydı. Ovada, kasabada dedikodu çabuk yayıldı. Meraklılar burunlarını damına uzattılar. Ondan çıkacak en küçük sese kulak verdiler. Ağzından tek söz alamadılar. Kendini salmış, koy vermiş bir durumda eşeğinin üstünde gitti geldi. Dalgın, yorgun gözlerle damlarının önündeki çitlenbik ağacının altında saatlerce oturdu. Yola baktı, karısının ayak bastığı, el değdiği her yere baktı. Nereye baksa karısını döner dolaşır gördü karşısında. Dudağının kıyısında birinden öbürünü ateşlediği cigaralarının külleri uzadı, uçtu, üstüne başına savruldu. Karısının İzmir'de olduğunu duydu bir yakınından. Ev tuttuğunu duydu. Yardımcının gezici satıcılık yaptığını, 3-5 altın bozdurup harcadıklarını duydu. Duyduklarının dışında başka bir şey öğrenebilmek için ne fazladan bir soru sordu, ne de anlatanlara acısını, yenikliğini belli edecek kötü bir tek söz etti. 3 ay neden diye düşündü durdu. 3 ay sonra bir sabah kalktı, erkenden İzmir'e gitti. Karısının oturduğu evin kapısını çaldı. Karısı evde yalnızdı. "Bir çift söz etmeme müsaaden var mı?" dedi. Kadın şaşkın, pişman, korkulu, utanmış bakışlarla karşıladı, dinledi onu. "Çocuklar özledi seni, sensiz yüzüstü kaldılar." dedi. Kadın çocuklarının her biri için kısa sorular sordu. Karşılıklarını dinlerken yüz çizgileri karmakarışık hızla soludu. Benim de aklım fikrim çocuklar dedi. Adam bakışları yerde, hazırlan da gidelim dedi. Kadın başörtüsünü telaşla kaptı, yeldirmesini, kunduralarını giydi. Öte berisini çabucak bohçaladı. Komşuya kadar fırlayıp ben evime dönerim, beni aramasın diye aşığına haber bıraktı. Otobüste yalnız çocuklardan konuştular. Kasabada karısını eşeğe bindirdi, damlarına doğru yola çıktılar. Yolda kadın bir iki kez iç çekti, göğüs geçirdi. Yolun bir yerinde dayanamadı, kocasına döndü. ''Hiç mi kızmadın bana?'' Adam onurunu kurtarmak istedi. ''Pişmansan neden kızayım?'' 3-5 adım gittiler. Kadın yine iç çekti. ''Pişman değilim.'' Adam sustu. Bir süre eşeğin nallarının yolun taşlarına çarptıkça çıkardığı sesler duyuldu aralarında. Kadın yine tutamadı kendini. ''Sorsana niye kaçtın, niye gittin desene.'' Adam o yorgun gözleriyle karısına bakmakla yetindi. Kadın bir kez daha iç çekti. ''Dayanamadım, boğulur gibi oldum. Pişmanım desem yalan söylerim. Gece kaçamak, gündüz kaçamak, bıktım usandım.'' Gündüz yüzüne gülüp gece yatağından kaçtıkça sabrım tükendi sonunda. ''Ama günah, ama sevap, her neyse vebali boynuma. Kaçtım, rahat bir soluk aldım.'' İğneci. Şükriye'ye kasabanın ana caddesi üstünde bir un deposunun tavan arasında büyüyecek bir oda kiraladı o yıl Ekim ortalarında kocası. Odanın caddeye bakan iki küçük penceresi vardı. Bu iki pencere sevinçle doldurdu yaşayışını Şükriye'nin. Henüz 20'sindeydi daha. Çocukluğu, genç kızlığı, ilk evlilik yılı o güne kadar hep kırlarda, küçük damlarda, çardaklarda geçmişti Şükriye'nin. Böyle insan sayısı 10.000'i aşan bir kasabanın ana caddesi üstünde oturmanın tadına doyamıyordu şimdi. İri granit parke taşı döşeli caddeden tırısla tek atlı demir tekerlekli yük arabaları geçiyordu. Türlü türlü motorlu taşıtlar geçiyordu. Atlı eşekli bineklikler geçiyordu. İlkokula, ortaokula giden kızlı erkekli öğrenciler, öğretmenler, hükümete giden memurlar geçiyordu. Daha daha hanımlar, beyler, kısacası bütün kasabalılar. Arabaların koşum takımları sıra sıra zilliydi. Zil sesleri, nal sesleri, demir tekerleklerin taşlar üstünde dönüşü arabasına göre değişik yankılar bırakıyordu tavan arasındaki odanın camlarında. Taşınalı bir ay geçmeden oturduğu yerden caddeden geçen kimin arabasıdır ayırabiliyordu Şükriye. Pencereye koşuyor, başında geriye itik kasketi, kulağına iliştirilmiş karanfili, omzunda sarı poşusu, bacakları hafif yana açık, sarsıla sarsıla ilerleyen arabasını, dizginleri kavramış, ayakta dimdik süren arabacıyı görünce yanılmadığını anlıyordu. Otobüsler, kamyonlar geçerken çerçevelerinden sarsılıyordu pencere camları. Taksilerin, özel arabaların geçişleri daha yumuşaktı. Camlarda bir vızıltı bırakıyorlardı ancak. Korna seslerini duyacak olursa gelen kimin taksisidir, kimin kamyonudur söyleyebilirdi önceden. Hayvanının yürüyüşüne göre bazı bineklikleri bile geçerken görmeden kestirebiliyordu artık. Caddenin gürültüleri bütün gününü dolduruyordu Şükriye'nin. Sabahtan akşama tadına doyamadığı bir oyuna kaptırmıştı kendini. Duyduğu sese şöyle bir kulak veriyor, kimin arabası, kimin taksisi ya da hangi bineklidir diye oranlıyor, pencereye atılıyor, doğru bilmişse sevinçten uçuyordu. Şu arabacılar da doğrusu yakışıklı mı yakışıklıydılar. Ama ne de olsa ağır erkeklerdi. Açık saçık sarkıntılık sayılacak, hafif kaçacak hareketlerden kaçınıyorlardı etrafa karşı. Geçerlerken gözleri penceresine kalkıp iniyordu o kadar. Şoförlerin ise kimseyi taktıkları yoktu. Ayıp, utanma denen şeyi arama o çapkınlarda. Ne de çabuk farkına varmışlardı geçerlerken pencereye koşmalarının. Artık aşağıdan köprü başını, yukarıdan fabrikayı döndüler mi basıyorlardı kornayı. Pencereye çıkacak olursa gelen geçenlere, taşıdıkları yolculara aldırmadan açık açık el sallıyorlardı ona. Binekliler çoğunlukla düşlere dalmış delikanlılardı. Bakışları karşılaşırsa iç çekiyorlardı derin derin. Ah, evlenmeden önce dünyanın bu kadar çok yakışıklı, tatlı erkeklerle dolu olduğunu bilmezdi Şükriye. Gönlü bir aydır her saat gelip geçen arabacı, şoför, bineklilerden birine kayıp duruyordu. Sonunda birinden birini seçecekti elbet. Ama hangisini? Derken bütün bu alışık olduğu, tanıdığı, birbirinden ayırdığı seslerin arasına bir başka gürültü. Bir motosikletin öfkeli, gelip geçen, canlı cansız bütün araçlara meydan okuyan gürültüsü karıştı son günlerde. Sağlık merkezine yeni atanan sağlık memurunundu motosiklet. Sağlık merkezde Şükriye'nin evinin hemen 40-50 adım ötesinde Şükriye penceresinden baktıkça gidonları iri bir koçun boynuzlarını andıran motosikleti sağlık merkezinin duvarı dibinde her yanı pırıl pırıl günün ışıklarını yansıtırken görüyordu. Memur motosikletini atladı mı bozuk çukur yollarda atları, arabaları, taksileri geride bırakıp dört bir yana dağılmış mahallelerdeki, yakın köylerdeki hastalarına iğne yapmaya gidiyordu. Gürültü bütün şiddetiyle duyuluyordu ilkten. Şükrüye yüreği ağzında pencereye koşunca iğnecinin altında uysallaşan motosikletin eğilip doğrularak kasıla kasıla kaldırımdan caddeye indiğini, caddede hızla ileri atıldığını görüyordu. Genç iğneci geniş omuzları, sağlam oturuşu, gidonu sıkı sıkıya kavrayan bilekleriyle caddenin kıvrımında kaybolurdu hemen. Motosikletin değişik sesleri kısa bir süre içinde kulaklarında yer etti Şükriye'nin. Gazın perde perde açılışı, egzosun savurduğu patpatlar, sonra o kır yollarında şoselerde koşup koşup da hızını hevesini almış gibi dönüşte çıkardığı yumuşak memnun mırıltı. İğneci kim bilir nerelerdeyken bütün bu sesler içinde uğuldayıp duruyordu Şükriye'nin. Artık ne arabacılar, ne şoförler, ne binekliler göremiyorlardı pencerede Şükriye'yi. Tutkundu iyiden iyiye. İğneci ise varlığının farkında bile değildi onun. İğneci geçtikçe pencereden dışarı sarkmaları, kapıdan motosikletinin önüne fırlamaları hep boş çıktı. Ah ne de kendini beğenikti domuz. Kim bilir kaç kadına kaç kıza taşınıyordu sabahtan akşama. Kıskanıyordu, dertleniyordu, uyuyamıyordu doğru dürüst. Çaresi kolaydı derdinin. Bulmakta da gecikmedi. Bir akşam kocası gelmeden karnını doyurdu, sofrada ağzına aldığı tek lokmayı güç bela yuttu. Kocası meraklandı, üstüne düşecek oldu. Hastayım dedi. Sırtında ağrılar vardı. Eğilip kalkarken gözleri kararıyordu. Bulantı duyuyordu sık sık. Yanakları çürüksüz elmalardan farksız, her yanı saç diplerine kadar sağlık fışkıran, taylar gibi yerinde duramayan karısının hastalığı bön yaratılışı kocasını şaşırttı. Yok be karıcığım, maşallah hiçbir şeyin yok. Turp gibisin çok şükür. Şükriye küskün küskün mırıldandı. Sen kendin katır gibisin, herkesi öyle sanırsın. Ne anlarsın sen hastadan? Kocası Şükriye'nin ışıl ışıl gözlerine doğru eğildi, elini kaldırdı, karısının göz kapaklarını görmek istedi. Anlarım ben be karıcığım, ben bilirim hastayı. 18 ay sağlık onbaşılığı yaptım askerde. Şükriye kocasının eline önce hafif bir tokat indirdi, sonra tuttu, geriye itti. Hep sen bilirsin, sen anlarsın sana sorarsan. Bilmediğin ne var bu dünyada? Tütünden anlarsın, buğdaydan zeytinden anlarsın, duvar örersin, sıva yaparsın, evinde bir keserin var topu topu, marangoz tanırsın kendini. Doktorum, iğneciyim de bari de güleyim. Kocası yine göz kapaklarını görmek istedi. Be karıcığım, 18 ay ben yaparım bütün alayın iğnelerini, dur göreyim göz kapaklarının içini. Şükriye kocasının elini daha şiddetle itti. Beygir mi sandın beni? Ben göstermem sana göz kapaklarımın içini. T sağlık merkezi kapımın karşısında. Giderim yarın doktora öğrenirim derdimi. İğne verirse herkes gibi bulurum ben de bir iğneci. Kocası, yarın diye mırıldandı. Abi yarın benim işim var be karı. Sabahtan akşama Kalabak'ta yapıdayım. Kalabak 9 kilometre uzaktı ilçeye. Şükriye işine gelen bu habere sevindiğini hiç de belli etmedi. İstersen daha öteye git. Sanki kim gel dedi benimle sana. Herkes kendi gider, görmez misin? Her gün o kapı önüne kadar kadın dolar boşalır. Korkma, doktor yemez beni. Ertesi sabah yıkanmış, taranmış, en yeni neleri varsa giymiş, sağlık merkezinin bekleme salonundaydı Şükriye. Sıralar kadın doluydu. Kiminin çocukları vardı kucağında, kimi yaşlıydı. Kızıyla, torunuyla gelmişti. Şükriye kadınları bir bir gözden geçirirdi. En güzeli, en genciydi gelen kadınların. Hepsi bir olsalar alamazlardı iğneciyi elinden. Kadınların dönüp dönüp kendisine bakışları kendine güvenini daha da artırdı. Her hasta doktorun yanından çıktıkça iğneci kapıda görünüyor, sırası gelen başka bir hastayı alıyordu içeri. Arada bir elinde pamuk dolu taslarla doktorun odasından çıkıyor, bekleyenlerin arasından geçerek dipteki başka bir odaya giriyordu. Az sonra gene o elindeki bembeyaz taslar içinde kıskaca makasa benzer öteberiyle girdiği odadan doktorun yanına dönüyordu. İğneci hep o bildiği kendini beğenik iğneci. Aralarından geçip giderken baktığı yoktu ne ona ne de başka kadınlara. Arada bir çocuklu kadınların birinin önünde duruyor, çocuklarla gülerek konuşuyordu. Hasta çocukları anasının kucağından alıp hoplatarak arkasından gelen anasıyla doktorun yanına götürüyordu bazen. Gözlerini ayırmıyordu iğneciden. Yanındaki kadın sıra alıp almadığını sordu. Şükriye telaşlı telaşlı, ''Ben sıra almasam da olur kardeş'' dedi. ''En son girerim.'' ''Yok çoluk çocuğum, yok evde bekleyenim.'' Hastalar azaldı, azaldı, salonda birbirinden uzakta oturan üç hasta kaldı. Şükriye yerini değiştirdi. Dipteki odanın kapısı yanındaki sıraya geçti. İğneci dipteki odaya girerken yanında durdu. ''Senin sıran gelmedi mi daha?'' Şükriye gözlerini iğneciye dikti. Gözleri diyeceğini derken hafif bir sitemle boynunu büktü. Sıra vermedin ki bana. Hiç komşu atırı gözetmezsin. İğneci daha bir ilgilendi. Hangi komşusun sen? Te karşıda otururum. Un deposunun üstünde. Hiç görmez misin?